Ayrım 48. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922, hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 307. Muhtelif meselelere dair mecliste müzakereler. 28 Mayıs 1913 Çarşamba. Bugün sabahleyin Evkaf Nezaretinde bulunduğum sırada Adliye Nazırı İbrahim Beyefendi geldi. Adliye memurlarının seçimine dair bir nizamname layihasını evvelce benim nezarete tayinimden önce demektir, Bab-ı Ali'ye takdim eylediğinden ve fakat bir kere de benimle tetkik etmek arzusunda bulunduğunu beyanla hasıl olan muvafakat üzerine birlikte bir miktar okuduk. Kalanını cumartesi gününe bıraktık. Mefruşat müdürü Akif Bey o sırada gelmişti. Birlikte Fatih Camii Şerifine giderek Hereke Fabrikası'nın imal eylediği halıyı gözden geçirdik. Beğendik. Oradan dönüşte Topkapı Sarayı Hümayunu'na gittim. Mecidiye Kasrı'nda misafir bulunan Konya Mevlevi Dergahı Postnişini Veled Çelebi Efendi'yi ziyaret ettim. Öğle yemeğini hazine kahyası Refik Bey'in teklif ve daveti üzerine Çelebi Efendi ile birlikte yedik. Oradan Evkaf Dairesi'ne döndüm. Saat vasati 4'e kadar meşgul olduktan sonra Bab-ı Ali'ye gittim. Meclis-i Vükelâ'ya dahil oldum. Gelişimden önce vekiller toplanmış, Arnavutluk meselesini müzakere ediyorlarmış. Sadrazam, bakalım Hayri Bey'in fikri nedir dedikten sonra meseleyi şöyle hülasa etti. Şimdi Roma sefirimiz Nabi Bey'den bir telgraf aldık. Diyor ki, benim aldığım malumata nazaran Düveli Muazzama Arnavutluğu Osmanlı hükümetine tabi ve özerk bir idare şekline koyacaklar. Fikrimce Arnavutluğun Osmanlı hükümetine bağlılığını muhafaza doğru değildir. Eğer Bab-ı Ali de benim fikrimi tasdik ederse, şimdiden Düveli Muazzama kabinelerine Arnavutluk'la alakamızın kesilmiş olduğu tebliğ edilmelidir. İşte Roma sefirinin telgrafnamesinin hülasası budur. Bana hitapla, siz ne fikirdesiniz dedi. Ben Nabi Bey'in fikrinde değilim. Vaka Arnavutluğun hükümetimize bağlılığı bizim için asker ve akçe itibariyle külfeti gerektirecek ise bu bağlılık arzu edilmez. Fakat bir manevi rabıdadan ibaret kalacak ve kendilerini yine kendi asker ve paralarıyla idare edeceklerse, hilafet makamına bir manevi bağlarının muhafazasını uygun görürüm. Zira Arnavutlar fakir adamlardır ve ekseriyeti Müslümandır. Ticaretleri Osmanlı ülkesinin, Türklerin yaşadığı yerlerindedir ve bilhassa hilafet merkezindedir. Bunlar bizden tamamıyla ayrıldıktan sonra dahi memleketin kalan kısımlarına gelecekler ve bugün Osmanlı tebaasında bulunan birçok Müslüman ecnebi tebaası gibi muameleye mazhar olacaklar. Bu hal doğru değildir. Gerçi bağlılığı muhafaza etmekte mahsur bulunduğu teslim olunur. Herhalde Arnavutluk bizim için bir gaile olabilir. Bilahare Avusturya ve İtalya tarafından taksim olunması veya diğer bir taraftan tecavüze maruz bulunması halinde geriden seyirci gibi durmak mümkün olamaz. Olsa da bizim için yeni bir iç yarası olur. Şimdiden bize faydası olmayan bu kıtayla alakamızı tamamen kesmek, ilk bakışta daha hayırlı gibi görünüyorsa da, bu kadar Müslümanı ve hilafet makamına sadık birçok insanları terk etmek ve bunlara karşı Osmanlı ülkesi dahilinde ecnebi tebaası gibi muamele eylemek bendenizce uygun değildir. Şimdi sükût edelim, bize Arnavutluk hakkında vuku bulacak teklif üzerine düşünelim. Rabıtanın derece ve şeklini açık bir surette tayin edelim. Düveli Muazzama'dan icabına göre söz isteyelim. Memleketimizin diğer kısımlarını ihlal edip bozacak bir halle kabul etmeyelim dedim. Mütalaamı oy birliğiyle kabul buyurdular. Bugün mevcut olan vekiller, Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, Şeyhülislam Esat Efendi, Hariciye Sait Paşa, Dahiliye Adil Bey, Adliye İbrahim Bey, Maliye Rıfat Bey, Ziraat ve Ticaret Celal Bey, Telgraf ve Telefon Özkan Efendi, Marif Şükrü Bey, Evkaf ben. Şurayı Devlet Reisi Sait Paşa rahatsız bulunduğundan ve Bahriye Nazırı Mahmut Paşa da orduda askeri kıtasında bulunduğundan hazır değiller idi. Bundan sonra Londra'da bulunan eski Sadrazam Hakkı Paşa ile İngiliz siyasi memurları arasında Şattülarap'ta gemi trafiği hakkında hasıl olan uzlaşmayı ihtiva eden mukavelename layihasını ve beyannameyi okuduk, kabul ettik. Bu hususta ilişkin evrak ve layihalar Türkçe ve Fransızca olarak hususi evrakım arasında muhafaza edildiğinden tafsile lüzum göremem ve heyet-i vükela bunu kabule mecburdur. Memleketin menfaati bu mecburiyeti bize yüklemektedir. Vasati saat 8 olmuştu. Her zamanki gibi müzakere tatil edildi. Müzakerenin tatilinden önce Londra konferansında birinci murahhasımız olan Osman Nizami Paşa'dan gelen bir telgrafname okundu. Meali, bugün Sir Edward Grey ile görüştüm. Sefirler konferansının kararlaştırdığı. 29 Mayıs 1913 Perşembe üstü çizili. Bugün de sabahın vasatiği 9.30'undan öğleden sonra 4'e kadar evkaf dairesinde kaldım üstü çizili. Sonra meclisi vükelaya gittim üstü çizili. Metnin birinci maddesinin tadilatına ilişkin olan fıkralardan, Padişah Hazretlerinin ünvanına dair olan fıkranın tadilini kabul ediyorlar. Metinde ünvan Türk Sultanı diye yazılmıştır. Değiştirilmesi eşittir. Bundan evvelki antlaşmalarda geçen lakap ve ünvan idi. Diğer fıkraların değiştirilmesine dair bir teklifte bulunulmamasını, çünkü o halde Yunanistan'ın da 3. ve 5. maddelerin değiştirilmesinde, adalar ve harp tazminatı meseleleri ısrar edeceğini Edward Grey tavsiye eylemiştir. Telgrafnamede Edward Grey'in diğer murahhaslarını, müttefik murahhasları, çağırarak Sefirler Konferansı'nın kararlaştırdığı metni ya aynen imza etmek veyahut imza etmeyenlerin Londra'yı terk eylemek şıklarından birini seçmeleri gerekeceğini şiddetli bir lisanla söylemesi üzerine Bulgar murahhası hemen imzaya hazır bulunduğunu söylemiş, Yunan ve Sırp murahhasları da devletlerinden talimat talep eylemişler. Cuma günü toplanma ihtimali büyüktür diye yazılıdır. Bunun üzerine müzakere uzadı. Hariciye Nazırı Sait Halim Paşa, Balkan hükümetleri arasında ihtilaf şiddetleniyor. Muharebe ihtimali vardır. Müttefik devletler murahhaslarının hepsi imza etmezlerse bizim murahhaslarımız da imza etmemelidirler. Bu ihtilaftan istifade edelim dedi. Sadrazamla diğer vekiller, hayır imza etmemek doğru değildir ve Hariciye Nazırı'nın beyanı veçile ihtilaflardan istifadeye yalnız Bulgar'la imza etmek mani değildir. Çünkü sulh giriş metni yalnız Bulgarlara ilişkin değildir. Dört devlete karşıdır. Bu metni yalnız Bulgar murahhasıyla imzalamak sulh akdini gerektirmez ve aralarında çıkacak ihtilaflardan istifademize de mani olamaz dendi ve bu suret kabul edildi. Metni imza etmek için Osman Nizami Paşa'ya yetki vermek lazımdır diye bir mütalaa meydana kondu. Buna itiraz ettim. Dedim ki, hacet yoktur. Zira Osman Nizami Paşa telgrafnamesinin son fıkrasında Sefirler Konferansı'nın metnini Zaten Osmanlı Devleti kabul ettiğinden, eğer perşembe gününe, yarına kadar aksi talimat almazsam metni imza edeceğiz diyor. Şu hale göre bizim bir şey yazmamıza ihtiyaç yoktur. Bunun üzerine Hariciye Nazırı dedi ki, fakat ben Osman Nizami Paşa'nın telgrafına cevap yazdım ve talimat almayınca imza etmeyiniz dedim. Hariciye Nazırı'nın bu sözü meclisi biraz hayrete düşürdü. Çünkü murahhaslara böyle bir emir verilmesine tek başına Hariciye Nazırı'nı pek de yetkili göremedi. Cümleten dedik ki, o halde mesele değişti. Eğer Hariciye Nazırı'nın telgrafı çekilmemişse geriye alalım. Çekilmişse imzaya yetkili olduklarına dair emir verelim. Bu fikir kabul edildi ve sadrazam tarafından bizzat kaleme alınan telgrafname hariciyeden şifre edilerek çekildi. Yazılan telgrafın hülasası. Müttefik devletler murahhaslarının bazıları tarafından sulh antlaşması metninin imza edilmemesi, öteden beri arzu olunan sulha zararlı bulunduğundan, teessüfe şayan olmakla beraber, zaten kabul etmiş olduğumuz metni imza ediniz. Bunun ardından Paris sefiri Rıfat Paşa'dan bir telgraf geldi. Alınan sağlam haberlere göre, Yunanlı Sırp itilaf yaparak Bulgarlara husumet gösteriyorlar. Aralarındaki ihtilaf her gün şiddetleniyor. Londra'daki konferansta Yunan ile Sırp murahhasları sulh metnini imza etmek istemedikleri halde Bulgar murahhası imzaya hazır bulunuyor. Metni Bulgar murahhasıyla hemen imza ederek aralarındaki ihtilafları şiddetlendirmeye sebebiyet vermek suretiyle istifade edemez miyiz? Diyor ve bizim Hariciye Nazırı'nın tam aksi fikrini tutuyor. Müttefik devletler arasında şiddetli ihtilaf mevcuttur. Bulgaristan hükümeti tarafından sulh antlaşması imzalanmasından sonra bize ittifak teklif olunduğunu ve bunu burada bulunan devletlerin sefirlerinden birinin yaptığını sadrazam bugün mecliste söyledi. Bu teklif bittabi resmidir dedi. Diğer taraftan Yunanistan ve Sırbistan'ın da Osmanlı hükümeti ile ittifaka rağbet ettikleri bazı hususi kişiler taraflarından beyan ve teklif olundu ve bu teklif Bulgar teklifi gibi barış antlaşması aktinden sonra olmak kaydıyla kayıtlı değildir. Şimdi ittifak edelim de demiyorlar. İttifak edelim diyorlar. Ancak bunun ne derecede ciddi olduğu kestirilemez. Bunların hepsiyle barış antlaşması akt etmeyi biz düveli muazzamaya terk ettik. Doğrudan doğruya bunlarla müzakereyi kabul etmedik. Şu halde bunlardan biriyle ittifak müzakeresine teşebbüs eylemek bilahare neticelenemediği takdirde bizim için pek zararlı olur. Çünkü düveli muazzama derhal bizi terk ederler. Benim fikrimce herhalde bu ittifaklar sulhtan sonra mevzu bahis olabilir. Sadrazamın bu sözüne vekillerden kimse itiraz etmedi. Yunan hükümetinin ittifak arayışları. 29 Mayıs 1913 Perşembe. Bugün Evkaf Dairesi'nde bulunduğum sırada evvelce adliye müfettiş muavinlerinden olup bugün dava vekili bulunan Dimistokli Efendi geldi. Bir kartla hariçten mühim bir mesele için görüşmek arzusunda bulunduğunu bana bildirdi. Kabul ettim. Yalnız ikimiz olduğumuz halde dedi ki, Atina'da bulunan Huneos Efendi'den mektup aldım. Yunan hükümeti ile hükümetimizin ittifak eylemesi pek ziyade uygundur. Ben, evet uygun olabilir. Fakat bu teklifin ciddiyetini ilk önce anlamak lazımdır. Dimistokli, buradan Atina'ya bir adam gönderilse. Ben, olamaz çünkü teklifin ciddiyeti anlaşılmadan buradan adam göndermek doğru olmaz. Gayri resmi bir adam gitse, mesela benim hiçbir sıfatım yoktur giderim, masraf da istemem. Masraf bir şey değildir. Fakat bunlar öyle kolaylıkla yapılacak şeylerden değildir. Bir kere düşüneyim sonra seni çağırırım dedim. Maksadım arkadaşlarla görüşmektir. Dimistokli veda ederek gitti. Yunan hükümetinin hali cidden bizimle ittifaka müsait görülüyor. Huneos Efendi aslı Konya vilayeti dahilinde bulunan Burdurludur. Ben Manastır Merkez Müdeumumisi iken o da Yunan konsoloshanesinin tercümanıydı. Sonra Selanik'e Yunan tercümanı oldu. Ben de Selanik ceza reisiydim. Meşrutiyet kabul ve ilan olundu. Şapka yerine başına bir fes geçirdi. Cemiyetine yaltaklanmaya başladı. Ve metropolitane ile de uyuştu. Selanik'ten mebus seçildi. Bu adam Yunan hükümetinin bir adamıdır ve aslı Burdurlu olduğu halde Osmanlıların cidden düşmanıdır. Bugün Atina'da bulunmasına ve dünkü ve bugünkü ahvaline nazaran bu adamın Dimistokli'ye yazdığı mektup alelade kendi tarafından yazılmış bir mektup değildir. Yunan hükümetinin fikri olduğunda şüphe yoktur. Mutlaka dikkate alınacak ve arkadaşlarla müzakere edilecek bir maddedir. 30 Mayıs 1913 Cuma. Bugün Cuma selamlığına gitmedim. Geçen hafta Cami-i Şerif'te Başkatip Ali Fuat Bey'e gelecek Cuma gelemezsem mazeretim olduğumu Efendimiz'e arz ediniz dedim. Fuat Bey de gelemediğiniz takdirde arz ederim dedi. Sebebi Talat Bey bundan 10 gün önce bana bizi davet et dedi, ben de pekala dedim. Arkadaşlardan kimler münasipse isimlerini gönder dedim. Göndermiş. Cümlesi geldi. Yalnız Prens Said Halim Paşa haftada bir gün hanesine gitmekte ve bugün de hanesine gideceğinden özür diledi, gelemedi. Gelenler ve öğle yemeğinde bulunanlar. Adliye Nazırı İbrahim Bey, Dahiliye Nazırı Adil Bey, Ziraat ve Ticaret Nazırı Celal Bey, Marif Nazırı Şükrü Bey, İstanbul Muhafızı Cemal Bey, Talat Bey, Katibi Umumi, Eyüp Sabri Bey, Merkezi Umumi Azasından, Mithat Şükrü Bey, Merkezi Umumi Azasından, Ziya Bey, Merkezi Umumi Azasından, Babanzade Hakkı Bey, Merkezi Umumi Azasından, Kemal Bey, Halil Bey, Meclis-i Mebusan eski reisi. Öğleden önce vasatî saat 11 treniyle Erenköy'üne geldiler. Öğleden sonra saat 5'i 15 geçe treniyle gittiler. 10 Haziran 1913 Salı. Bugün vasatî öğleden önce saat 11'de Yıldız Sarayı Humayunu'nda heyet-i vükela topluca padişahın taşınmasını her zamanki gibi tebrik ettik. Yemekten sonra sarayda vükela odasında toplandık. Sadrazam Yunan hükümetinin bizimle ittifak yapılması teklifinde bulunduğunu beyanla, Bulgar hükümeti de bizimle ittifaka talip ve fakat Yunan hükümeti gibi resmi bir müracaatı yoktur dedi ve düşüncemizi sordu. Evvela ben, geçenlerde bir mecliste arz eylediğim üzere, Osmanlı topraklarında birçok Rum-Osmanlı tebaasının bulunması ve ticaretimizin umumiyetle Rumların elinde olması sebebiyle ve bizim için deniz kuvveti daha faydalı bulunmakla Yunan hükümetiyle ittifak fikrindeyim dedim. Sadrazam da ben evvelce Bulgar hükümetiyle ittifak fikrindeydim. Fakat sonra düşündüm ve memleketimizin bir siyasi ricaliyle görüştüm. Hatta Şura-i Devlet Reisi Said Paşa'nın da fikrini aldım. Onlar da Yunan'la ittifakı tercih ediyorlar. Ben de şimdi bu fikirdeyim dedi. Evvelce Bulgar'la ittifak etmek fikrinde bulunanlar, şimdi fikir değiştirmelerine sebep olarak, bugün bize yapılan resmi teklif Yunan tarafındandır. Şu halde birbirine tercih edecek iki teklif yok demektir, dediler ve hepsi Yunan'la ittifakı uygun gördüler. Bunun üzerine Mahmut Şevket Paşa bizim tarafımızdan verilecek cevabı yazmış okudu. Hülasası 1. Osmanlı Devleti de Rumeli hududunda Bulgarlara karşı Yunan'ın teklifi üzere 120 bin kişilik bir askeri kuvvet bulunduracak ve bir askeri hareket gerekli olursa kendi hesabına harekette serbest olacaktır. 2. Cezayir'i Bahri Sefid'den Midilli, Sakız, Rodos, Sömbeki adaları ve Anadolu sahillerine yakın bulunan diğer küçük adalar önceki gibi Osmanlı Devleti'nde kalacaktır. 3. Yunan hükümeti harp tazminatı talep etmeyecektir. 1. ve 2. fıkralar münakaşasız denecek derecede kısa bir müzakereden sonra kabul olundu. 3. fıkraya Maliye Nazırı itiraz etti. Rıfat Bey dedi ki, harp tazminatı meselesi zaten tahakkuk etmemiştir. Şu halde teklif ve zikredilmesi lüzumsuzdur. Ben, Oskan Efendi, Çürük Sulu Mahmut Paşa, Hariciye Nazırı Prens Said Halim Paşa, harp tazminatı meselesi tekrar tekrar mevzubahis edilmiş bir meseledir. Yunan hükümeti bu taleplerden feragat edecektir. Demekte bir mahsur yoktur, fayda vardır dedik. Oya kondu, bizim 4 oyumuza diğer arkadaşların oyları galebe etti. Ekseriyete tabi olduk. Şurayı devlet reisinden başka bütün vekiller mevcuttu. Mahmut Şevket Paşa'nın düşüncesi, harp tazminatı meselesiyle ittifakı sonuçsuz bırakmamaktı. Bu bitti. Osman Nizami Paşa'dan, Londra konferansında bulunan 1. murahhasımızdan gelen bir telgrafı okudu. Hülasası, müttefik devletler murahhaslarıyla müzakeremizde müşkülata uğruyoruz. Tekliflerimizden bazılarını onlardan bazıları kabul ediyorlar, diğerlerini kabul edenlere rağmen reddediyorlar. Bunların hepsiyle müzakerede devamda fayda yoktur. Bunlarla ayrı ayrı müzakereyi menfaatlerimize daha uygun buluyorum. İngiltere Hariciye Nazırı Edward Grey de bu fikrimi tasvip eyledi. Osman Nizami Paşa'nın telgrafında Bab-ı Ali'den yetki talebi yoktu. Bununla beraber bir cevap yazılması uygun görüldü. Bizim tarafımızdan konferansın fesline yol açacak bir sebebe meydan verilmeyerek dağılırlarsa zarar yoktur. Ancak siz sebep vermeyiniz diye yazılmasına karar verildi. Saat vasati 2:30'a gelmişti. Dairelerimize döndük. 48. ayrımın sonu. Sayfa 315.